Ayrım 14.
Cumhuriyet rejimini ve onun gerektirdiği sosyal ve siyasi kurumlaşmaları, daha sonra Cicero dahil çoğu Romalı düşünürün de kabul ettiği gibi Pitagoras'ın izleyicileri getirmişlerdi gündeme. Ancak ateşten gömleği giymekten bu kez uzak durmuşlar, yani iktidarı doğrudan avuçlarının arasına almaktansa uzaktan ve yavaş adımlarla denetlemeyi yeğlemişlerdi. Kitlelerin eğitimi ve örgütlenmesi belli ki Roma deneyiminde olanlar için çok daha birinci sorunlardan biriydi. Bu nedenle Sibylline kurulunu elinde tutarak kendi düşünce sistemleri ve ideallerini yerleştirmede örgütsel araç olarak kullanacakları tapınımları ve gizem kültlerini dinsel kararlar görüntüsü altında Roma'ya sokmuşlar ve kurumlaştırmışlardı. Bu faktörleri dikkate almadığınızda Sibylline kitapları aracılığıyla Roma'nın yaşamına entegre edilen bütün o fantastik tapınak sistemlerini ve ezoterik örgütlenmeleri birer idari tasarruf olarak anlamlandırmakta zorlanırsınız. Başta da belirttiğim gibi Kroton'daki stratejiyi çağrıştırır biçimde toplumsal yapıda gerekli dinamizme sahip hedef kitle olarak plebler seçildi. İlk 50 yıl boyunca yaşanan karmaşanın bitiminde net olarak görülen tek elle tutulur sonuç, bir soylular rejimi olarak ortaya çıkan cumhuriyetin patricilerin değil pleblerin güçlenmesini sağladığıdır. Tim Cornell ve John Matthews ilk yıllardan itibaren pleb çalkantılarının temelinde borç yükünden kurtulma ve ekonomik kaynakların daha eşit dağılımını sağlama taleplerinin yattığını belirtiyor. Tim Cornell, John Matthews AYE sayfa 26. İsa'dan önce 494 ile 287 yılları arasında tam 5 kez başvurulan ve hepsinde de istenen sonuçların elde edilmesini sağlayan Secessio çekilme hareketinin çok büyük bir olasılıkla belli bir mentor grubu tarafından pleblere öğretilmiş bir eylem olduğunu vurgulamıştım. Bu da gösteriyor ki kardeşlik geniş tabanlı bir yapı için ekonomik göstergelere ve kaynakların adil dağılımına bu kez çok daha fazla önem veriyordu. Birey ya da ailelerin sahip olduğu toprak miktarına sınırlamalar da bu nedenle getirilmişti zaten. Neredeyse 300 yıl boyunca birilerinin sistemli olarak pleb ve patrici toplumları arasındaki ekonomik ve sosyal farkları eritmeye yönelik bir stratejiyi perde arkasından uygulamaya çalıştığını görüyoruz. Kroton deneyiminden çıkarılan bir başka ders, büyümeyi sağlamak için kentler arası iletişimin ve merkeziyetçi bir yapının oluşturulması gerekliliği ile ilgiliydi. Bu o denli iyi kavranmıştı ki Latinler, Etrüskler ve en güneydeki direngen Yunan kolonileriyle girişilen yıpratıcı savaşlara karşın Cumhuriyet politikası yenilgiye uğratılan halkları zincire vurup baskı altına almayı değil, onları birliğe entegre etmeyi ve bu yolla aynı bütünün parçası olmaktan ileri gelen hak ve avantajlarla tanıştırmayı yeğlemişti. Roma'nın yenik düşmüş düşmanlarına kabul ettirdiği son çözüm aydınca ve sonunda her iki tarafın da oldukça yararınaydı diyor Cornell ve Matthews. Roma devletine tam ya da yarı yurttaşlıkla katılmamış olan topluluklar bağlaşıklık anlaşmalarıyla Roma'ya bağlanmışlardı. Beklenebileceği gibi İtalya'daki birçok başka devletler askeri bir yenilginin sonuçlarına katlanmaktansa Romalılarla gönüllü bağlaşıklıklar kurdular. Tim Cornell, John Matthews, AGE sayfa 39. Sonuçta İsa'dan önce 3. yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında artık İtalya'nın bütününe egemen olan güçlü bir cumhuriyet vardı ortada ve durmaya da pek niyetli görünmüyordu. Yine Kroton'dan çıkarılan dersler sonucu iyi örgütlenmiş bir askeri güce de büyük önem verilmiş ve İsa'dan önce 390 yazında Roma'yı yağmalayan Galyalıların akınlarında olduğu gibi zaman zaman içine düşülen çok tehlikeli durumlara karşın Akdeniz'deki en büyük devletlerden biri yaratılmıştı. İkinci yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Sicilya ve İspanya'da etkili olan güçlü Kartacalıların yenilgiye uğratılmasından sonra dünya devletinin önünde pek az engel kalmışa benziyordu artık. Üstelik Sibylline kurulu kararıyla Magna Mater kültü de bütünüyle Roma'ya taşınmıştı ve halk Hannibal karşısında elde edilen zaferlerin dünya annenin Roma'ya armağanı olduğuna inanıyordu. Doğuya doğru ilerleyiş hiçbir savaş ya da çatışma gerektirmeksizin büyüyen yeni gücün bir parçası olmayı gönüllü olarak kabul eden Yunan kentlerinin de katılımıyla iyice hızlanmıştı. Ama acaba perde arkasında kalmayı yeğleyip iktidarı ve stratejik kararları uzaktan denetlemeye çalışan ve üye sayısı da 10 kişiye çıkarılmış Sibylline kurulunu bu yoldaki güçlü yönetsel araçlarından biri olarak kullanan kardeşlik açısından her şey yolunda mıydı? Yoksa bu 300 yıllık süreç içinde yine temel hatalar yapılmış ya da ideallerde ciddi bir erozyon yaşanmış olabilir miydi? İsa'dan önce 509 yılında Cumhuriyet kurulduğunda ekonominin can damarını tarım oluşturuyor ve büyük miktarda ekili topraklara sahip olan patriciler bile kendi çiftliklerinde aile bireyleriyle birlikte fiilen çalışıyorlardı. Ortakçılık yeni yeni yaygınlaşmaktaydı. Az miktarda toprağı olan küçük çiftçiler ya da kente yeni gelmiş mülksüz göçmenlerin bir kısmı temel ihtiyaçlarını karşılayacak geliri elde edebilmek için belli bir ücret karşılığında soyluların topraklarını da işliyorlardı. Yani 5. yüzyıl başlarında Roma'da köleler adı altında belirginleşecek bir sınıftan, özellikle de tarımsal üretimde emek arzının büyük bölümünü üstlenen köle ordularından söz etmek mümkün değildi. Bu durum Cumhuriyet'in ilk yıllarında politik kurumlaşmada şu ya da bu oranda söz sahibi olmayı başaran kardeşlik üyelerinin bir sosyal sınıf olarak kölelerin varlığı sorununu ihmal edilebilir bir gerçek olarak değerlendirmelerini açıklayabilir. Soyluların ve büyük toprak sahiplerinin savaşlar sırasında elde ettikleri köleler genellikle bireysel ev hizmetlerinde kullanılan küçük bir kesimi meydana getirmekteydi. Dolayısıyla bir köle sorunu ufukta bile gözükmüyor ve toplumdaki temel çelişki Roma'nın kurucu babalarının ailelerine mensup patricilerle kente yeni gelmiş plebler arasında belirginleşiyordu. Bu nedenle denge ve geniş taban arayışında temel hamlelerin doğuştan soyluluk kavramını yıpratarak nüfusta giderek daha büyük çoğunluğu elde eden plebleri ekonomik kaynaklara daha fazla ortak etmekten geçtiği düşünülmüştü belli ki. Cumhuriyet'in henüz 15. yılındayken yaşanan ilk sesesyo eyleminden itibaren hem ekonomik hem de siyasi anlamda plebleri destekleyen Sibylline kurulunun kararlarıyla Roma'ya taşınmış Doğu Kürtleri aracılığıyla onları eğitme ve örgütleme işini üstlenen kardeşlik üyeleri, yeni toplumun çekirdeğini kendini beğenmiş ve cahilliğinin farkında olmayan patriciler yerine plebler arasından yetiştirilmiş genişçe bir elit kesim üzerinde oluşturma stratejisini benimsemişlerdi. Büyüyen trajedi, kölelik. Ancak özellikle İsa'dan önce 390'daki Galya akınlarının yaşattığı kabus gibi günlerden sonra zaten asker toplum geleneklerine sahip Roma'da örgütlü silahlı güçlerin geliştirilme ve eğitim işleri de bir devlet politikası haline getirildiğinde sorunlar da ufukta görünmeye başlıyordu yavaş yavaş. Roma yayılma ve genişleme politikasını savunma amaçlı uygular görünse de çok temel bir ekonomik sorunun dayatıcılığı söz konusuydu. Nüfusu giderek artan Roma'yı besleyecek tarımsal kaynaklar, küçük bir Latin birliğinden farklı olmayan bu dar sınırlar içinde yeterli miktarların çok altındaydı. Tepeler üzerine kurulu Roma, ekonomisini sağlam tutmak için tarıma elverişli geniş ovaların yer aldığı kuzey ve güneye doğru hızla ilerlemek ve yayılmak zorundaydı. Bu zorunluluk fetih politikasını seçeneksiz biçimde dayattığında savaşsız yaşayamayan ve bu nedenle sürekli ordusunu büyüten bir Roma toplumu oluşmaya başladı. Fethedilen bölgelerdeki yeni tarım alanları iyaşe sorununu çözer gibi göründükçe bir başka yan etki de ister istemez belirleyici olmaya başlıyordu Roma ekonomisinde. Köleler. Her savaşta daha büyük miktarlarda tutsak ele geçmeye başladıkça bunlardan bedava emek olarak yararlanma eğilimi Roma'da köle tüccarlığını başlı başına karlı bir iş haline getirdi. Çoğunlukla ordunun ileri gelen subayları denetliyorlardı köle trafiğini. Yüzlerce binlerce tutsak Roma'nın büyük toprak sahiplerine satılıyor ve giderek genişleyen Latifundia adlı bu tarım işletmelerinde boğaz tokluğuna çalıştırılıyordu. İtalya'nın fethi tamamlanıp Sicilya ve Kartaca ele geçirildiğinde köle trafiği o denli artmıştı ki Delos kentinde çok büyük bir köle pazarı kurulmuştu ve bazı tarihçilerin verdiği rakamlara göre günde 10 bin insan köle olarak satılıyordu burada. Kısacası fetih politikası büyümeyi sağlar ve yeni tarım alanlarıyla ekonomik açmazları ortadan kaldırır görünürken, engellenemez biçimde köleciliği Roma devletinin tam merkezine oturtup yerleştirmişti. Kişilerin sahip olabildiği toprak miktarının yasalarla sınırlandırılması, patricilerin kontrolsüz büyüyen tarım alanlarını ellerinde tutmalarını bir süre için engellemişti belki ama bu kez onların yanına servetleri hızla artan pleb toprak sahipleri eklenmişti. Her iki tabakanın zenginleri arada fark eridikçe sosyoekonomik anlamda birbirine yaklaşırken bu sahte dengenin üzerinde bir yandan da büyük toprak sahiplerinin köleci iktidarı hızla yükseliyordu. İkinci yüzyılda Pön savaşlarında Kartaca'nın yenilgiye uğratılmasını izleyen dönemde Roma'da 2000 dolayında zengin toprak sahibine karşılık sayıları yüz binleri aşan mülksüz ve işsiz pleb yaşadığı tahmin ediliyor. Net ve sağlıklı istatistiklerden yoksun olmamıza karşın uzmanların üzerinde birleştiği tahmini değerler yönetici sınıf olarak kabul edilebilecek toprak sahibi ve nüfuslu kesimin toplam nüfusu oranının %2 ya da 3'ü geçmediğini göstermekte. Hemen görüleceği gibi bu durum sosyal yapıda ağırlığı giderek artan bir dengenin peşindeki kardeşlik üyeleri için 300 yılın sonunda elde edilmiş ciddi bir başarısızlık anlamına geliyor. Pleblerin sosyal koşullarını düzeltme stratejisi yalnızca ve yalnızca onların arasından yeni bir seçkin zümrenin serpilmesini ve geri kalan çoğunluğun çirkin bir kentli yoksulluk ile yüzleşmesini sağlamıştı. Artık devlet içinde siyasi güç elde edebilen ve servetini çoğaltan pleb seçkinlerinin de aralarında bulunduğu eski oranla biraz daha genişlemiş bir egemen sınıf söz konusuydu. Patrici ve pleb tanımlamaları ise anlamını yitirmekteydi yavaş yavaş. İktidarla yakın olan tüm nüfuslu aileler soyluları oluştururken servet ve güce kavuşanlar dışındaki tüm plebler yalnızca halk olarak anılıyordu. Uzun süren patrici pleb mücadelesinin sonunda oldukça garip ve alışılmadık bir durumda ortaya çıkmıştı. Birer özgür yurttaş olarak aşama aşama sosyal ve siyasi haklara kavuşan ancak kendi toprağına ya da iş yerine sahip olmayan ezici çoğunluktaki bir pleb topluluğu resmen işsizdi. Bu kitleler çalışmayı da istemiyorlardı aslında. Eğer ellerinde işleyecekleri toprakları, ticaretle uğraşacak birikim ve ilişkileri ya da kendilerini yetiştirdikleri bir zanaatları yoksa ne iş yapabilirlerdi ki? Kölelik müessesesi toplumsal yapıya ciddi biçimde damgasını vurmuştu. Toprak sahipleri ve egemenler ücret ödeyecekleri ve yanlarında çalıştıracakları özgür insanları değil, boğaz tokluğuna artı ürün yaratacak köleleri istiyorlardı çiftliklerinde. Kentin imar işlerinde, inşaatlarda, temel altyapı hizmetlerinde yine köleler kullanılıyordu. O halde gönüllü olarak köleliği kabul etmediği takdirde tarımın ekonominin can damarı olduğu bu toplumsal yapıda bir pleb için çok az seçenek vardı. Güçlüyse ve savaşmayı biliyorsa askerliği seçerek orduya katılabilirdi. Nüfuzlu tanıdıkları varsa resmi kurumlardan birinde küçük bir iş edinebilirdi. Ödeyemediği takdirde köle durumuna düşeceğini bilerek yüksek faizli borç alabilir ve ticareti deneyebilirdi ya da bütün gün kentte aylak aylak gezmeyi seçebilirdi. Pleblerin yani özgür halkın çoğunluğu bu son seçeneği yeğledi. Böylece ikinci yüzyıl sonlarına gelindiğinde Roma'da garip çözümsüz bir sorun oluştu. Özgür insan halklarına sahip halk kitlelerinin çoğunlukla çalışabilecek işleri olmadığı için oldukça kalabalık, huzursuz, her an sosyal patlama gerçekleştirip kargaşa çıkarmaya aday bir güruh ortaya çıktı kentte. İç bütünlüğü ve huzuru sağlamak adına pleblerin temel gereksinimleri yani iaşeleri devlet tarafından karşılanmaya başladı. Aç kalmayan, sokakta yatmak zorunda olmayan ama kötü koşullar altında yaşayan bu işsiz insanları oyalamak için düzenli aralıklarla festivaller, spor gösterileri, gladyatör oyunları düzenlemek de devletin stratejilerinden biri haline gelmişti. Artık kent merkezinde bir avuç zengin, servet sahibi, nüfuslu insanın yaşadığı görkemli semtler ve bunların hemen dışından başlayıp halkalar halinde genişleyen varoşlardan oluşuyordu Roma. Su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri yalnızca zengin semtlerine özgüydü. Giderek dışa doğru büyüyen varoşlarda insanlar her türlü hijyenik koşuldan uzak, kötü şartlarda yaşıyor ve yangınlarla, salgın hastalıklarla sık sık yüz yüze gelmelerine karşın, salt temel gereksinimleri karşılandığı için tepkilerini yalnızca zaman zaman kent merkezine yürüyüp homurdanmakla dile getiriyorlardı. Kırsal bölgelerdeki yerleşimlerde durum 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Büyük toprak sahipleri latifundiyalarında köleleri çalıştırıyor, topraksız ya da küçük toprağa sahip köylüler Roma ordusunda görev alarak statü elde etmeye uğraşıyorlardı. Belki büyük sorunlardan biri de buydu aslında. Lejyonların dışında Roma ordusunun temel çatısını kırsal kesimdeki yoksul insanlar oluşturuyordu ve ünlü tarihçi Erik S. Gruen'e göre bu kitleler potansiyel patlayıcı madde niteliğine sahipti. Erik S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, sayfa 358. Pleb çoğunluğuna yaslanan bir ordu, bu kitleler hoşnut edilmediği ya da ajitasyon yoluyla gururları okşanıp etki altına alınmadığı takdirde oldukça tehlikeliydi. Pleb hoşnutsuzluğu kentlerde de suç oranının görülmemiş biçimde yükselip asayişin sarsılmasına neden oluyor ve cumhuriyeti açıktan açığa tehdit ediyordu. Büyüme ve genişleme, komşu kentlerle yapılan küçük savaşların ötesine geçmeye başladığı andan itibaren Roma hem ekonomik hem de sosyal olarak ciddi sorunların içinde bulmuştu kendini. Kartaca ile yapılan Pön savaşları sırasında ilk kez uzun süreli askerlik ve düzenli profesyonel ordu gerekliliği ortaya çıkmış ve fetihler sürdükçe bu politikanın kaçınılmaz olarak uygulanmaya devam etmesi 2. yüzyılda Roma ordusunun 130 bin kişiden oluşan bir askeri güce erişmesi sonucunu doğurmuştu. Bu toplam nüfus içinde hayli yüksek bir oranı oluşturuyordu. Cornell ve Matthews'a göre Pön savaşlarından sonra herhangi bir dönemde silah altındaki insanların toplam nüfusa oranı %13 dolayındaydı. Tim Cornell, John Matthews, AGE, sayfa 55. Askeri gücün büyük çoğunlukla kırsal kesimden sağlanması da tarım üretiminin sürekliliği ve düzenine darbe vurmayı sürdürüyor. Ortalama 7 yıl silah altında kalmanın getirdiği üretimden uzaklaşma bir yana, küçük çiftçinin savaşta ölmesi ya da çalışamayacak biçimde yaralanması ailesini çok zor durumda bırakıyordu. Bu gelişme, fetihler sırasında elde edilen kazanç ve yeni kölelerle servetini artıran yeni soylu kesime, güçsüz ve borçlu duruma düşen köylülerin topraklarını çok ucuza satın alma olanağı sağlıyordu. Böylece bir zamanlar özgür köylüler tarafından işletilen küçük topraklar üzerinde yalnızca köle ordularının çalıştırıldığı latifundiyalara dönüşürken toprağını yitiren insanlar da çaresizce kente göçerek işsiz pleb nüfusunu kabartıyordu. Diğer yandan Roma'nın ekonomisi İtalya'nın ele geçirilmesi tamamlandıktan sonra bir savaş ve fetih ekonomisine dönüşmüştü neredeyse. Ticarette Roma'nın üzüm, şarap, zeytin ve silahtan başka satacak ürünü yoktu. Oysa hızla zenginleşen ve hesapsız bir lüks içinde yaşamaya başlayan egemen sınıflar, dinmek bilmeyen bir talep patlaması içinde komşu ülkelerin yükte hafif pahada ağır lüks ürünlerine yöneliyordu ki bu da ciddi biçimde büyüyen bir ticaret açığını oluşturuyordu. Devlet bir yandan bu açığı dengelemekle uğraşmalı, bir yandan da giderek kalabalıklaşan ve profesyonel hale gelen ordusunu beslemeli, kentlerdeki pleb yığınlarının ihtiyaçlarını karşılamalı, imar işlerine maddi olanak bulmalıydı. Görünürdeki tek yöntemse genişlemeye ve fetihlere devam etmekti artık. Tıpkı dibe batmamak için açık denizde yüzmeye devam etmek, bunun için gerekli enerjiyi sağlamak için de önüne her çıkanı yemek zorunda olan köpek balıkları gibi Roma'da ekonomisinin iyiden iyiye bir enkaza dönmesini önlemek için fetihleri sürdürmeli, hesaplarını ganimet ve haraç üzerine kurmalıydı. Ancak bu kaçınılmaz bir kısır döngüyü birlikte getiriyordu. Fetih için ordu büyütüldükçe masraflar da aynı oranda artmaktaydı. Daha da kötüsü, devletin içindeki nüfuz ve prestij giderek kent merkezindeki siyasilerden emri altında kalabalık birlikler barındıran komutanlara geçmekteydi. Senato barış zamanlarında bu tehlikeli silahlı güçleri nasıl denetim altında tutacağını bilemediğinden askerleri Roma'dan olabildiğince uzak tutma yöntemini benimsemişti ki bunun yolu da sürekli bir savaş politikasından geçiyordu. Birlikler birbiri ardına İspanya'ya, Galya'ya, Britanya'ya, Batı Anadolu'ya ve Kuzey Afrika'ya yollanıyordu artık. Cumhuriyet çırpınıyor. İsa'dan önce 133'te Tiberius Gracchus adlı bir tribün, toprak dağılımındaki eşitsizliğin ve topraksız kalan köylülerin işsiz yığınları büyütmek üzere kentlere göçünün engellenmesi için oldukça kapsamlı bir toprak reformu önerdi. Aslında Gracchus yeni bir şey gündeme getirmiyor, yasalarda belirtilen toprak mülkiyeti sınırlamasının ciddi biçimde uygulanmasını istiyordu. Çünkü sınırlamaların kesinliğine karşın birçok büyük toprak sahibi yasaları umursamadan sahip olduğu tarım alanlarını belirlenen miktarın çok üzerine çıkacak biçimde artırmışlardı. Büyük toprak sahiplerinden bu öneriye sert ve inatçı bir direniş geldi. Ancak Gracchus hem köylülüğün hem de kentlerdeki pleblerin yoğun desteğini almıştı. Toprak reformuyla ilgili yasa teklifini vakit yitirmeksizin oylamaya sundu. Oldukça basit ve uygulanırlığı kolay bir teklifti bu. Bir toprak komitesi kurulacak ve bu komite soyluların belirlenen sınırları aşan topraklarına el koyarak bu mülkleri küçük parçalar halinde yoksullara dağıtacaktı. Soyluların direnişine ve tepkisine karşın ülkenin her yerinden binlerce köylü ve yoksul Roma'ya akın etmeye ve oylamada Gracchus'u desteklemek için gösteri yapmaya başladı. Sonuçta yaşamsal nitelik taşıyan, cumhuriyetin tıkanan damarlarını açacak operasyonlardan biriydi bu ve Gracchus'un istediği oldu. Reformda itirazlara karşın uygulamaya kondu. Ancak halk meclisinin desteğini alıp senatoyu ikinci plana iten bu cüretkar lidere büyük toprak sahiplerinin hıncı azalmamıştı. İkinci kez tribün olmak için adaylığını koyan ve yeni reform yasaları planladığını duyuran Gracchus'u engellemek için bir grup senatör tarafından oturum sırasında kargaşa çıkarıldı. Yasanın geleneklere uygun biçimde senatoya danışılmadan oldu bittiye getirilerek oylamaya sunulması bahane edilmişti toprak sahipleri tarafından. Çıkan arbedede Gracchus ve 300 yandaşı öldürüldü. Cesetleri Tiber nehrine atıldı. Diğer destekçileri içinde Cornell ve Matthews'un deyişiyle cadı avları düzenlendi. Tribünün dokunulmazlığı çiğnenmiş, siyasal çatışma Roma Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk kez kan dökülmesiyle sona ermişti. Böyle de olsa olayın öneminin zamanında tam anlamıyla anlaşılması olası değildir. Toprak kurulu varlığını ve güçlerle karşılaşsa da çalışmalarını sürdürdü ama başka bakımlardan Roma'da yaşam normale dönmüş görünüyordu. Tim Cornell, John Matthews, AGE sayfa 58. Gracchus, reformlarının ardında hedeflerden sapıldığını ve yozlaşmanın arttığını düşünen, artık yakından tanıdığımız, Cumhuriyet'in kurucularının geleneğini sürdüren radikal bir grup vardı. Dolayısıyla reformun önü kolayca kesilebilecek gibi değildi.